Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Güliz Subaşı. Yükselen Koleji'nde okuyorum. 6D sınıfına gidiyorum. Ve bugün size okuyacağım kitabın adı Erik Çekirdeği. Erik Çekirdeği. Anne o gün erik almıştı. Yemekten sonra verecek çocuklara. Erikleri tabağa boşalttı. O güne kadar hiç erik tatmamış olan Vanya ise bu garip meyveyi koklayıp duruyordu. Erikler çok hoşuna gitmişti. Bir tanesinin tadına bakmak istiyordu. Eriklerin çevresine dönüp durdum. Odada hiç kimsenin olmadığı bir sırada uzandı, bir erik aldı. Attı ağzına. Yeme oturmadan önce tabaktaki erikleri sayan anne bir tanesini ettirdiğini görünce babaya haber verdi. Yemek yenirken babası söze şöyle başladı. Evet çocuklar, içinizden erik yiyen oldu mu? Herkes hayır dedi. Bir pancar gibi kızaran Vanya da hayır dedi. Ben yemedim. O zaman baba sözlerini şöyle sürdürdü. İçinden birinin habersizce bir erik yemesi hoş bir şey değil. Ama asıl önemli olan şu. Bu eriklerin içinde küçük taşlar vardır. Erik yemesini bilmeyen biri bu taşları yutabilir ve ertesi günde %100 ölür. İşte ben bu konudan korkuyorum. Vanya bu kez sararmıştı. Ama ben çekirdeği pencereden attım dedi. Herkes gülmeye başladı. Vanya ağlıyordu. Kedi yavrusu. Vasya ile Katya adlı iki kardeş vardı. Bir de kedileri. İlkbahar gelince bir gün kedileri kayboluverdi. Çocuklar dört bir yana aradılar ama boşuna onu bulamadılar. Bir gün ahırın orada oynarlarken incecik bir miyavlama duydular. Tepelerden bir yerden geliyordu ses. Küçük oğlan Vasya hemen merdivene tırmandı. Ahırın üst katına çıktı. Katya aşağıda kalmıştı. Buldun mu onu? Diye sordu. Vasya'dan hiç ses çıkmıyordu. Derken aşağı seslendi. Buldum onu, bizim kedimiz. Bir sürü de yavrusu var. Ne güzel şeyler. Çabuk yukarı gel. Katya bir koşu eve gitti. Kedi için süt aldı geldi. Tam 5 tane yavru vardı. Yavrular biraz büyüyüp de köşelerinden çıkıp dolaşmaya başlayınca çocukların içlerinden birini seçtiler. Bu kül renkli bir yavruydu. Beyaz tatileri vardı. Onu eve götürdüler. Öbür yavruları da çocukların annesi başkalarına dağıttı. Çocuklar minik yavruyu öyle sevdiler ki onunla oynuyor, onunla birlikte uyuyorlardı. Bir gün evin az ötesindeki yolda oyun oynayacaklardı. Yavru kediyi de yanlarında götürdüler. Tatlı bir yer yolun kıyısındaki buğdayları dalgalandırıyor. Yavru kedi de sallanan buğday başaklarıyla oynuyordu. Çocuklar da keyfiyle onu izliyordu. Derken iki kardeş yolun kıyısından biten kuzu kulaklarını gördüler. Yavru kediyi unutup kuzu kulağı toplamaya daldılar. Birdenbire çabuk buraya gel, buraya gel diye birinin bağırdığını duydular. Bağıran atının üzerinde bir avcıydı. Avcının önünden giden iki tavuklu küçük kedi yavrusunu görmüş, yakalamak için yavrunun üzerine gidiyorlardı. Zavallı budala yavrucuklar kaçacağı yerde durmuş, sırtını kabartmış köpeklere bakıyordu. Katya köpekleri görünce çığlık çığlığa kaçtı. Vasya ise olanca gücüyle kendisini yardıma koştu. Köpeklerle aynı anda kedi yavrusunun yanına vardı. Tam köpekler yavruyu hırpalayacakken kendini yavrunun üzerine attı. Öylece kapandı kaldı. O sırada avcı da yetişmişti. Tızlarını alıp oradan uzaklaştı. Vasya da yavru kediyi kucakladığı gibi evine döndü. Bir daha onu kırlara alıp götürmeyecekti. Küçük kız ve mantarlar. İki küçük kız mantar dolu sepetleriyle evlerine dönüyorlardı. Yolların üzerinde bir demir yolu vardı. Onu geçmeleri gerekiyordu. Trenin çok uzakta olduğunu düşünüp rayları geçmek için kenardaki toprak yükseltiye tırmandılar. Birden gelmekte olan trenin gürültüsünü işittiler. Kızlardan büyük olanı geri kaçtı, küçük olanı ise doğruca rayları geçmek için ileri doğru koştu. "Geri dönme sakın!" diye bağırdı ablası. Ama tren çok yaklaşmıştı. Gürültüsü de çok büyümüştü. Küçük kız ablasının ne dediğini doğru dürüst duyamamıştı. Sandı ki "geriye dön, koş!" diyor. Rayların üzerinde geri dönüp koşmaya çalıştı. Derken ayağı takıldı, sepeti elinden fırladı. Mantarlar ortalığa saçıldılar. Küçük kız teker teker mantarlarını toplayıp sepetine koymaya başladı. Tren iyice yaklaşmıştı. Makinist küçük kızı görmüş, deli gibi düdüğüne asılmıştı. "Bırak o mantarları!" diye bağırıyordu abla. Ama küçük kız yine duyduklarını yanlış anladı. Mantarları toplayıp bitirmesi gerektiğini sandı. Yere çöküp elleri ayakları üzerinde emekleyerek mantarları toplamaya koyuldu. Makinist ne yapsa lokomotifi durduramazdı artık. Var gücüyle bir daha düdüğüne asıldı ve koca lokomotif küçük kızın üzerinden geçti. Abla bir çığlık atıp ağlamaya başladı. Bu arada yolcular da pencereden sarkmışlar, ne oldu diye bakıyorlardı. Trendeki görevli adam en arka vagona koşup ne olduğuna baktı. Tren geçip gittiğinde herkes küçük kızın hiç kıpırdamadan rayların üzerinde yüzü koyun yatmakta olduğunu gördüler. Tren iyice uzaklaşınca küçük kız başını kaldırdı. Dizlerinin üzerine doğruldu. Kalan mantarları da toplayıp ablasına koştu. Kuş. Serioza doğum gününde bir sürü armağan almıştı. Topaçlar, salınır tahta atlar, resimler, en güzel armağanı da amcası vermişti. Bu bir ağdı. Kuş yakalamakta kullanılan bir ağ. Bu kuşu da bir çerçeve, bu çerçeveye bağlı bir tahta. Bir de geride sallanan bir ağdan oluşuyordu. Tahtanın üzerinde tohum konuyordu. Tohumları yemek için kuş tahtaya basınca tahta dönüyor ve ağ kendiliğinden kuşun üzerine tapanıyordu. Serioza böyle bir armağan aldığı için çok mutluydu. Göstermek için doğru annesine koştu. "Bu kötü bir oyuncak," dedi annesi. "Niçin kuşları yakalamak istiyorsun? Niye onları işkence yapacaksın? Onları kafese koymayacağım. Kuşlar bana şarkı söyleyecek. Ben de onları besleyeceğim." Serioza biraz tohum buldu. Tahtanın üzerine yerleştirdi. Ağla birlikte bahçeye bıraktı. Uzun zaman bekledi ama tek kuş bile gelmedi. Kuşlar ondan korkuyor, ağın yanına yaklaşmıyorlardı. Derken yemek saati geldi. Serioza içeri girdi. Yemekten sonra bahçeye çıktığında ağ örtülü buldu. İçinde minik bir kuş çırpınıp duruyordu. Sevinçten uçarak kuşu yakaladı. Eve döndü. "Anne bak, bir kuş yakaladım. Belki de bir bülbüldür. Nasıl da yüreği çarpıyor." Annesi, "Hayır, bülbül değil," dedi. "O kuş karabaşlı, bir iskete. Dikkat et, canını yakmasın. Bıraksan daha iyi olmaz mı?" "Hayır, hayır, onu besleyeceğim. Yeterince suyu var mı, bakacağım." Serioza isketenin bir kafese yerleştirdi. Yemini, suyunu da koydu. İki gün boyunca kafesini temizledi. Özenle kuşa baktı. Üçüncü gün küçük kuşunu unutmuştu. Suyunu değiştirmeyi de. "Gördün mü?" dedi annesi. "Bak şimdiden kuşunu unuttum. Bırak gitsin." "Yok yok," dedi yine Serioza. "Şimdi hemen suyunu değiştireceğim. Kafesini de temizleyeceğim." Serioza elini içeri soktu. Kafesi temizlemeye başladı. Bu arada korkudan çılgına dönen iskete kafesin parmaklarına çarpıp duruyordu. Temizlik içini bitirince Serioza su almaya gitti. Bu arada kafesin kapısını da açık unutmuştu. Açık kafes gören annesi oğluna seslendi. "Serioza, kafesin kapağını açık bırak. Kapa. Yoksa kuşun uçar bir yerine gidecek." Kadıncağız daha söylerini bitirmemişti ki İskete açık duran kapıyı fark etti. Mutlulukla kapıdan dışarı baktı. Sıçrayarak dışarı çıktı. Kanatlarını çırpıp uçmaya başladı. Pencereye doğru gidiyordu. Görmediği için olanca hızlıydı. Cama çarptı. Pencerenin kenarında yığıldı kaldı. Serioza koşarak geldi. Kuşu avucuna aldı. Kafesine geri koydu. Bisket yaşıyordu ama göğsünün üstüne yatmış, kanatlarını iki yana açmış, zorlukla soluk alıyordu. Serioza baktı, baktı, ağlamaya başladı. Anne, ne yapacağım şimdi? Artık yapabileceğim bir şey yok. Serioza bütün gün kafesinin yanında ayrılmadı. Göğsünün üzerinde yatan, güçlükle soluk alan kuştan gözünü ayırmadan öylece oturdu. Küçük oğlan yatmaya gittiğinde kuş hala canlıydı. Serioza kolay kolay uykuya dalamadı. Hep gözünün önünde yüzük oynatan, zorlukla soluk alan kuş vardı. Sabah olup da kafesinin yanına koştuğunda iskelenin sırt üstü yattığını gördü. İncecik bacakları kas kasa kesilmiş, mincik gövdesine yapmıştı. O günde sonra Serioza bir daha hiç kuş avlamadı. Yalancı. Koyun sürüsünü gitmekte olan küçük çoban bir kurt görmüş gibi bağırmaya başladı. Yetişin, yetişin, kurt var. Çobanlar hemen koşup yetiştiler. Ama küçük oğlanın yalan söylediğini anladılar. Küçük oğlan aynı şeyi birkaç kez daha yaptı. Kurt geldi diye bağırıp herkesi başına topladı. Derken günün birinde kurt gerçekten çıkageldi. Oğlan yine yetişin, yetişin, kurt var diye bağırdı. Ne yazık ki çobanlar onun yine yalancıktan bağırdığını sanıp yanına gitmediler. Kurttan korkacak kimse olmadığını görüp sürüdeki tüm koyunları birer birer öldürdü. İki arkadaş ormanda yürüyordu. Birdenbire önlerine bir ayı çıktı. Birisi koşup kaçtı, biri ağaca tırmandı, kendini gizledi. Öbürü ise ortada kala kaldı. Ne yapabilirdi ki? Ancak yüzük oyunu yere yatıp ölü taklidi yaparsa belki kurtulurdu. Düşündüğünü de yaptı. Ayı gelip onu koklamaya başlayınca da soluğunu tuttu. Ayı çekip gidince ağaca tırmanmış olan indi. Arkadaşının yanına geldi. Gülerek söylesene dedi. Ayı senin kulağına ne fısıldadı? Ne mi fısıldadı? Bana arkadaşları tehlikedeyken kaçıp giden kişilerden sakınmamı söyledi. Kuğular. Bir kuğu sürüsü soğuk bölgelerden sıcak bölgelere uçuyordu. Deniz günlerinde uçuyorlardı. Bir gün bir gece daha. Hiç durmadan, dinlenmeden uçuyorlardı. Tepelerinden vuran ay ışığı aydınlatıyorlardı. Ağızlarında ise denizin maviliği görüyorlardı. Kanat çırpmaktan hepsi yorgun düşmüştü. Ama dinlenecek zamanları yoktu. Güçlü, yaşlı kuğular önden uçuyordu. Gençler, güçsüzler ise arkadan geliyorlardı. Genç bir kuğu suyun en arkasından geliyordu. Yavaş yavaş gücünü tüketmekte olduğunu duyuyordu. Kanatlarına çırpıyordu. Ama bundan öteye uçamayacağını da biliyordu. Sonunda düştü kanatları. Yüzerek alçalmaya başladı. Ve kayarcasına suya yaklaştı. Bu arada sürüdeki arkadaşları ay ışığından uzaklaşıyorlardı. Arkalarından baktı. Hepsi birer beyaz nokta gibiydiler. Genç kuğu su üzerinde kondu. Kanatlarını kapadı. Denizin dalgaları onu beşikteymiş gibi sallıyordu. Sürü iyice uzaklaşmıştı. Şimdi bir beyaz çizgi gibiydi. Sessizliğin içinde yine de kanat çırpışları duyuyorlardı. Arkadaşları iyice yitip gidince genç kuğu başını geriye kıvırdı. Gözlerini kapadı. Hiç kımıldamıyordu. Yalnızca dalgaların üzerinde bir inip bir çıkıyordu. Şafaktan az önce beliren hafif bir yel denizin yüzüne kırıştırdı. Genç kuğunun beyaz göğsüne sular sıçradı. Kuğu gözlerini açtı ve doğuda kırmızı gökyüzünü gördü. Ay, yıldızlar artık iyice solmuşlardı. Kuğu içini çekti. Boynunu bir yay gibi kıvırdı. Kanatlarını çekti ve havalandı. Her kanat çırpışında kanatlarının ucu suya değiyordu. Sonra yükseldi, yükseldi. Deniz çok aşağıda kaldığı zaman doğruldu. İleriye doğru atıldı. Ilık topraklar onu bekliyordu şimdi. Arkadaşının geçtiği o sessiz suların üzerinde o da ilerledi. Fil. Bir zaman Hindistan'dan bir fil yaşamış, yaşarmış. Bir de sahibi varmış. Fil çok çalışırmış ama sahibi ona pek az yiyecekler verirmiş. Günün birinde fil çok öfkelenmiş. Sahibinin ayağının altına almış, ezmiş. Adamı ezmiş. Ama ya zavallı karısı, kadıncağız iki gözü iki çeşme ağlar dururmuş. Derken kadın dayanamamış. Çocuklarını toplayıp filin önüne getirmiş. Fil demiş. Sen bu çocukların babalarını ezdin, öldürdün. Şimdi onları öldür bakalım. Fil çocuklara uzun uzun bakmış. Hortumunu uzatmış. En büyük oğlanı boynundan yakalamış. Dikkatle incitmeden çocuğa boynuna oturtmuş. Ondan sonra da hep o küçük oğlanın dediklerini dinlemiş. Hep onun için çalışmış. Kartal. Kartal yuvasını denizden oldukça uzağa yapmıştı. Yuvasını bir bitirdikten sonra da minicik yavrulara doğurdu. Günün birinde yakaladığı büyük bir balığı pençeleriyle sıkı sıkı yakalamış, yuvasına dönüyordu. Bir de baktı ki yuvanın olduğu ağacın çevresinde bir takım insanlar var. Adamlar kartalın pençesindeki balığı görünce başladılar bağırmaya, kartala taşlar atmaya. Kartal pençelerine arasındaki balığı düşürdü. İnsanlar da balığı alıp çekip gittiler. Kartal yuvasının kenarına kondu. Düşünmeye başladı. Zavallı yavrular ise açlıktan ağlamaya başladılar. Kartal çok yorgundu. Yeniden denize uçup balık tutacak, geri gelecek gücü yoktu. Çöker gibi yuvanın içine girdi. Kanatlarıyla yuvalarını sardı. İncecik tüylerine okşamaya başladı. Sanki onlara biraz daha beklemelerini söylemek ister gibiydi. Ne var ki anaları okşadıkça yavrular daha çok ağlamaya başladılar. Ama kartal kanatlarını çırparak yavrularını yanından uzaklaştı. Tepede bir dala çıkıp çünedi. Bu kez yavrular acı acı çığlıklar atarak ağlamaya başladılar. Ana kartal daha fazla dayanamadı. Amansız bir çığlık kopardı. Kanatlarını açtı. Bir ok gibi denize doğru uçtu gitti. Döndüğünde karanlık basmak üzereydi. Yavaş yavaş alçaktan uçarak yuvaya yaklaştı. Pençeleri arasında yine kocaman bir balık vardı. Ağaca yaklaşırken dikkatle çevreye bakındı. Yine insanlar orada mı diye merak ediyordu. Kimseleri görmeyince kanatlarını kapadı, yuvanın kenarına kondu. Yavru kartallar gagalarını açmış bekliyorlardı. Anaları balığı küçük küçük parçalara ayırdı, yavrularını doyurdu. Aslan ile köpek. Büyük bir kentte vahşi hayvanların gösterisi vardı. Gösteriyi izlemek için ya para ödeyip bilet alacaktı ya da gelen kişi yanında vahşi hayvanlar yem olsun diye bir kedi ya da bir köpek getirecekti. Adamın biri de gösteriyi izlemek istiyordu. Bu yüzden sokaktan bir köpek yavrusu yakaladı. gösteriyi yönetim adama götürdü. Yavru köpeği aslanın kafesine attılar. Adamı da içeri aldılar. Kafese atılan yavru köpek kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırdı. Gitti bir köşeye. Üzüldü. Gizlenmek ister gibiydi. Ama aslan onu görmüştü. Yaklaştı, köpeği kokladı. İşte o zaman yavru köpek sırt üstü yattı, bacaklarını havaya kaldırdı. Kuyruğunu sallamaya başladı. Aslan iri pençesiyle köpeğe bir dokundu. Onu yüzü koyun çevirdi. Küçük köpek yattığı yerden sıçradı, kalktı. Arka ayakları üzerinde oturdu. Aslan küçük yavruya baktı. Başını iki yana salladı. Ama ona bir daha dokunamadı. Terbiyeci kafese kocaman bir et parçası attığında aslan eti paramparça etti. Bir parçasını da köpeğe ayırdı. Akşam olup da aslan uyumaya hazırlandığında küçük yavru ona sokuldu. Başını aslanın pençesinden dayayıp uykuya daldı. O günden sonra aslanla köpek aynı kafesi paylaştılar. Aslan küçük yavruya hiç zarar vermiyordu. Yemeğini yiyor, yavru köpeği yanına alıp uyuyor. Zaman zaman onunla oynuyordu. Bir gün gösteriyi yöneten kişiye bir bey geldi. Kafeste yaşayan küçük yavrunun sahibi olduğunu söyledi. Onu geri istiyor, yönetici elbette yavruyu geri vermek isterdi. Birlikte kafesin yanına gittiler. Küçük köpeği dışarı çağırdılar. Ama aslan yerinde doğruldu ve kükremeye başladı. Yelesi de kabarmıştı. Yavru köpekle aslan tam bir yıl boyunca aynı kafeste yaşadılar. O yılın sonunda yavru köpek hastalandı ve öldü. Aslan yemeden, içmeden kesilmişti. Yavruyu kokluyordu, yalıyordu, pençesiyle dokunuyordu. Öldüğünü kavrayınca birden deliye döndü. Yerisi kabarmış, kuyruğu oradan oraya sarılıyordu. Aslan kendini parmaklıklara vuruyor, sanki demirleri parçalamak istiyordu. Gün boyunca çırpındı durdu, kükredi, parmaklarına sarıldı. Sonra da ölmüş küçük yavrunun yanına uzandı. Yönetici küçük yavruyu almak için çabalıyordu ama aslan kimselere yanına yaklaştırmıyordu. Derken yönetici bir şey düşündü. Kafese canlı bir yavru köpek koydu. Belki aslan yeni yavruya avunur, üzüntüsünü unuturdu. Nerede bir pençe vuruşuyla yavruyu parçalayıverdi aslan. Sonra da gidip eski dostunun yanına uzandı. Pençeleriyle küçük yavruya sarıldı. 5 gün hiç kıpırdamadan öyle kaldı. 6. gün koca aslan ölmüştü. Çiftçi ve armağanı. Çiftçinin biri pek değerli bir taş bulmuş. Hemen götürüp krala vermek istemiş. Saraya vardığında görevlilere kralı nasıl göreceğini, onu nerede bulacağını sormuş. Görevlilerden biri çiftçiye, kralı niçin görmek istiyorsun demiş. Çiftçi de bir taş bulduğunu, onu krala vermek istediğini söylemiş. Bunun üzerine görevli tamam demiş. Seni krala götüreceğim, ancak bana söz ver. Kral sana ne verirse yarısı benim olacak. Olur demiş çiftçi. Bunun üzerine görevli onu alıp kralın yanına götürmüş. Kral değerli taşı aldıktan sonra sormuş çiftçiye. Benden armağan olarak ne istersin? Bana 50 kırbaç vurdurmanızı efendim demiş çiftçi. İstediğim armağan bu. Saray görevlinizle anlaştık. Alacağın armağanın yarısı ona vermeye söz vermiştim. Bu dönemde 25 kırbaç bana, 25 kırbaç da ona vurulmasını istiyorum. Bu sözleri duyan kral gülmüş ve çiftçiye bol para vermiş. Görevliyi ise hemen sarayından uzaklaştırmış. Kral ile köylü. Kral bir gün ormanda gezerken bir köylüye rastlamış. Köylü ağaç kesiyormuş. Tanrı yardımcın olsun demiş kral. Tanrının yardımından başka bir şey istemem diye karşılık vermiş köylü. Ailen kalabalık mı diye sormuş kral. İki oğlum, iki kızım var. Kalabalık bir aile sayılmazsınız demiş kral. Paranı ne yaparsın? Paramı üçe bölerim demiş köylü. Birinci bölümü borçlarıma gider, ikinci bölümünü borç veririm, üçüncü bölümünü de havaya atarım. Kral düşünmüş, köylünün ne demek istediğini anlayamamış. Borcumu öder, anlamla babama bakarım demiş köylü. Borç verir, oğullarımı beslerim, havaya atar, kızlarıma bakarım. Keskin bir zekan var ihtiyar demiş kral. Şimdi bana yolu göster de ormandan çıkayım. Yolumu kaybettim. Yolunu kendin bul demiş köylü. Dümdüz git, sonra sağa sap, sonra sola, sonra yine sağa. Bu söylediğin sözlerle yolumu bulamam demiş kral. Yolu sen göster. Size yolu gösterecek zamanım yok efendim. Biz çiftçiler için zaman paradır. Peki, senin için zaman paraysa ben sana bunun karşılığını ödeyeceğim. Bedelini vereceksiniz. Size yol gösterin. Hadi gelin. Birlikte yola düşmüşler. Az sonra kral sormuş. İhtiyar, söyle bana. Hiç buralardan uzaklara gittin mi? Zaman zaman oraya buraya giderim. Peki, hiç kralı gördün mü? Hayır, onu hiç görmedim ama görmek isterdim. Düzlüğe vardığımızda kralı göreceksin. Peki onunla nasıl tanışacağım? Kraldan başka herkesin başı açık olacak. Yalnızca o başında şapka taşıyacak. Oradan anlarsın. Gerçekten düzlüğe çıktıklarında kralı gören herkes başındaki şapkasını çıkarmış. Çiftçi dikkatle çevresine bakıyor ama bir türlü aradığı kişiyi göremiyormuş. Peki ama kral nerede diye sormuş. Kral da ona şöyle demiş. Bir sen, bir de ben şapkalıyız. İkimizden birinin kral olması gerek. Kral ile gömlek. Günün birinde kral hasta olmuş. Beni iyi edecek kişiyi topraklarımın yarısına bağışlarım demiş. Ülkenin tüm bilge kişileri bir araya toplanmışlar. Kralı nasıl iyi edeceklerini düşünmeye başlamışlar. Ama kimse bir çare bulamamış. İşlerinden birinin aklına bir şey gelmiş. Mutlu bir adam bulursanız onu gömleğine alın demiş. Gömleği krala giydirin, kral o zaman iyi olur. Kral tüm adamlarını ortalığa salmış. Mutlu adamı bulsunlar diye. Adamlar her yana gitmişler. Bir türlü mutlu bir adam bulamamışlar. Hiç kimse hayatından hoşnut değilmiş. Kişi çok varlıklıysa yaşlanmaya başlamış, ondan yakınırmış, sağlığı bozukmuş. Kişi sağlıklı, genç ise parası yokmuş. Kişi hem zengin hem sağlıklıysa onun da kötü bir karısı varmış. Bazen de çocukları kötü oluyormuş. Görüldüğü gibi herkesin yakındığı bir derdi varmış. Derken bir gece kralın oğlu küçük bir kulübenin önünden geçerken içeriden bir ses duymuş. Birisi şöyle diyormuş. Tanrım eksik olma, işlerimi bitirdim, yemeğimi yedim, şimdi yatıp uyuyabiliyorum. Başka ne isteyebilirim ki senden? Kralın oğlu sevinçten deliye dönmüş. Adamlarına buyruk vermiş. Adamın gömleğini alın, gelin demiş. Gömleğini aldıkları için de adama istediğin kadar para vereceklermiş. Adamları içeri girmişler. Kulübedeki kişinin gömleğini isteyeceklermiş. Bir de ne görsünler, mutlu adam öylesine yoksulmuş ki gömleği bile yokmuş. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha demin erik çekirdeği ve Frosty'nin kitabını okudunuz. Beni dinlediğiniz için yeniden teşekkür ederim.